Ayrım 36, sayfa 301. Blaine daha önce uyandı. Tacoma çalılarının turuncu çiçekleri arasında kuşlar cıvıldaşıyordu. Bir ışık demeti perdenin arasından kendine yol bulmuş, havayı bıçak gibi yararak Blaine'in başı üzerinden geçmekteydi. Yavaş, çok yavaş kıpırdadı. Senten'i rahatsız etmek istemiyordu. Dönüp onun yüzüne baktı. Senten yastığını atmış, yanağını şilteye dayamış uyuyordu. Gözleri kapalıydı. İnce, saydam teninin altından mavimsi damar dokusu belli oluyordu. O kadar yavaş soluyordu ki Blaine bir an telaşa kapıldı. O sıra Senten uykusunda kaşlarını çattı, dudaklarının köşelerinde kaygı çizgileri belirdi. Blaine'in telaşı da kaygıya dönüştü. Zavallı sevgilim. Dudakları bu kelimeleri sessiz söyledi. Gecenin o coşku dolu mutluluğu, katı gerçeklerin önünde kum yığını gibi dağıldı, eridi, gitti. Benim zavallı, cesur sevgilim. Blaine vaktiyle babasının açık mezarı başında durduğundan bu yana böylesine bir acıyı tatmamıştı. Keşke sana yardım edebilmek için bir şey yapabilsem, bu zor durumunda sana yardımcı olabilsem. Daha bunları düşünürken beyninde bir şimşek çaktı. Vücudu öylesine sarsıldı ki Senten uykusunun arasında kıpırdayıp tekrar kaşlarını çattı, dudaklarının köşeleri seyirdi, bir şeyler mırıldandı, sonra hareketsiz kaldı. Blaine onun yanında kas katı yatıyordu. Vücudu sanki baskı altındaydı. Yumrukları sıkılı, dişleri kenetlenmiş, kendine şaşıyor, böyle bir şeyi düşünebildiği için öfkeleniyordu. Gözleri iri iri açılmıştı. Karşı duvara vuran güneş ışığına bakıyor, artık onu görmüyordu. İşkence altında bir adam gibiydi. Onur diye bir kelime parladı beyninde. Onur ve görev yavaşça inledi, beyninin öte yanında başka bir şimşek daha çaktı, aşk. Yanı başında yatan kadın aşkına bir fiyat koymamıştı. Hiçbir şart koşmamıştı, pazarlık yapmamıştı. Yalnızca vermiş, karşılığında hiçbir şey istememişti. Başkalarının bu sevgiden zarar görmemesinde direten de o olmuştu. Ona aşkının tümünü vermiş, en ufak bir karşılık beklememiş, ne altın evlilik halkası istemiş, ne güvence vaatleri istemişti. Blaine de kendiliğinden hiçbir şey vermemişti ona. Şu ana kadar verebileceği bir şey de yoktu zaten. Ama bir yandan kendisine güvenilmiş, üzerine büyük bir sorumluluk yüklenmişti. Bir yanda onur ve görev, öbür yanda aşk. Bu sefer vicdanın kamçısından kurtuluş yoktu. Hangisine ihanet edecekti? Saygı duyduğu adama mı, sevdiği kadına mı? Artık sakin yatamıyordu. Çarşafın ucunu kaldırıp yataktan çıktı. Senten'in göz kapakları titredi, ağzından hafif bir ses çıktı, sonra tekrar uykuya daldı. Gece yatmadan önce musluğun önüne yeni bir tıraş bıçağı ile diş fırçası koymuştu. Bu düşünceli davranış bileğini büsbütün etkiledi. Tıraş olup giyinirken kararsızlığın ızdırabını daha yoğun olarak duydu. Parmak uçlarına basarak tekrar odaya döndü, yatağın başında durdu. Dönüp gidebilirim diye düşünüyordu. Senten ihanetimi asla anlayamaz. Sonra bu seçtiği kelimeye şaştı. Onurunu korumak değil, ihanet mi demekti? Görevine sadık kalmak ihanet miydi? Hepsini bir kenara itip kararını verdi. Eğilip Senten'in göz kapaklarına dokundu. Gözler titreyip açıldı. Senten ona baktı. Göz bebekleri kapkara, bakışı boştu. Sonra Blaine'de odaklaştı. Dudakları gülümsedi. Memnun, mahmur bir gülümseme. "Sevgilim," diye mırıldandı. "Saat kaç?" "Senten, uyandın mı?" Genç kadın hemen doğrulup oturdu, ağzından bir üzüntü çığlığı kurtuldu. ''Ah Blaine, giyinmişsin. Bu kadar çabuk mu gidiyorsun?'' ''Dinle beni Senten, çok önemli. Dinliyor musun?'' Senten başını salladı, gözlerini kırpıştırıp uykusunu gidermeye çalıştı. Ciddi gözlerle ona baktı. ''Senten, altın standardından çıkıyoruz.'' Blaine'in sesi katıydı. Kendinden tiksinmesinin, suçluluk duygusunun sertliğini taşıyordu. Kararı dün verdiler. Aubas'la Barry Herzog. Yeni yılda borsalar açıldığı zaman çıkmış olacağız. Senden 5 saniyelik bir süre boyunca ona boş bakışlarla baktı. Sonra bu sözler birden anlam kazandı. Gözleri iri iri açıldı. Ama içlerindeki ateş çabucak tekrar söndü. Ah Tanrım, sevgilim benim. Bunu söylemek nelere mal olmuş olmalı senin için. Sesi merhametle titriyordu. Blaine'in onur ve görev kavramlarının ne kadar derine kök salmış olduğunu biliyordu çünkü. Beni seviyorsun Blaine, gerçekten seviyorsun, artık inanıyorum. Ama Blaine ona ateş saçan gözlerle bakıyordu. Daha önce onun yüzünde hiç böyle bir ifade görmemişti Senten. Sanki nefret doluydu o ifade. Bu bakışa dayanamadı. Doğrulup yatağın üzerine diz çöktü, ellerini yakarırcasına ona uzattı. Blaine, kullanmayacağım bu bilgiyi, ondan yararlanmayacağım. Blaine'in boğazından bir hırıltı çıktı, yüzü suçluluğunu yansıtan bir ifadeyle kırıştı. O zaman fedakarlığımı hiç uğruna yapmış olurum. Bu yüzden benden nefret etme Blaine diye yalvardı. Blaine'in yüzündeki öfke eriyiverdi. Senden nefret etmek mi dedi üzgün bir sesle. Hayır senden, onu asla yapamam. Dönüp odadan çıktı. Senten onun peşinden koşmak istedi, onu yakalamak, avutmak istedi. Ama bu iş o kocaman sevgisinin bile gücü dışındaydı. Onu anladı. Blaine yaralı bir aslan gibi yalnız olmak zorundaydı. Pencereden onun uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Senten, Veltevreden'deki masasının başında oturuyordu. Tek başınaydı. Masanın orta yerinde fil dişi ve pirinç karışımı telefon durmaktaydı. Korkuyordu. Yapmak üzere olduğu şey toplum kurallarının ve adli makamların izin vereceğinin dışında bir şeydi. Keşfedilmemiş alanlara doğru yola çıkarıyordu bu adım onu. Yalnız ve tehlikeli bir yolculuk. Sonucunda rezil olabilir, hapse girebilirdi. Telefon çaldı. Senten irkildi. Alete doğru korku dolu gözlerle baktı. Zil bir daha çaldı. Senten içine derin bir soluk çekip kulaklığı kaldırdı. Rapkin ve Swales'i aramıştınız Bayan Courtney dedi sekreteri. Bay Swales hazır. Teşekkür ederim Nigel. Sesinin boğuk çıktığını fark edip hafifçe öksürdü. Bayan Courtney, Swales'in sesini tanımıştı. Borsa simsarlığı şirketinin yaşlı patronuydu adam. Senten daha önce de onunla iş yapmıştı. Size Noel tebriklerimi sunabilir miyim? Teşekkür ederim Bay Swales. Sesi ciddi ve iş tonundaydı. Size bir satın alma talimatım var Bay Swales. Bugün borsa kapanmadan bağlanmasını istiyorum. Elbette diye güvence verdi Swales. Derhal tamamlarız. Lütfen bana 500 bine kadar Doğu Rant maden hissesi alın. Kulaklarında çınlayan bir sessizlik oldu. 500 bin mi Bayan Courtney diye tekrarladı Swales sonunda. O hisseler şu anda 22,6'da duruyor. Aşağı yukarı 600 bin sterlin ediyor. Evet dedi Senten. Bayan Courtney, Swales sustu. Bir sorun mu var Bay Swales? Yo, elbette ki hayır, hiç sorun yok. Beni şaşırttınız o kadar. Siparişin büyüklüğü. Derhal muameleyi yapayım. Satın alma dekontunuzu yolladığınız anda çeki takdim ederim dedi. Sustu, buz gibi bir sesle ekledi. Meğer ki derhal bir depozito ödememi isteyesiniz. Soluğunu tuttu, Swales'in hakkı olan depozitoyu asla ödeyemeyeceğini biliyordu. Aman Bayan Courtney, umarım aklınıza, lütfen böyle yanlış bir izlenim verdiğim için beni bağışlayın. Hiç acelesi yok. Satın alma anlaşmasını her zamanki gibi size postalarız. Rapkin ve Swales de krediniz kadar her zaman yüksektir. Siparişinizi en geç yarın sabah belgelendirmiş olacağımı umarım. Kuşkusuz biliyorsunuzdur, yarın Noel tatilinden önceki son iş günü. Santen'in elleri öyle titriyordu ki telefonu kapamakta bile güçlük çekti. Ne yaptım ben diye fısıldadı kendi kendine. Cevabını biliyordu. Bir sahtekarlıktı yaptığı. Ceza tavanı 10 yıl hapisti. Ödeyemeyeceğini bildiği bir borç yükünün altına girmişti. İflas halindeydi, bunu biliyordu. Tutmuş, 500.000 daha borca girmişti. İçinden bir pişmanlık yükseldi, siparişi iptal etmek üzere telefona uzandı ama daha elini değdiremeden telefon tekrar çaldı. Bayan Courtney, Anderson, Hawkes ve Gillis'i buldum. Bağla lütfen Nigel. Bu sefer sesinin titrememesine şaştı, rahatça konuştu. Bay Anderson, size bir siparişim var. Öğle saati geldiğinde 7 borsa simsarına telefon etmiş, 5,5 milyon dolar tutarında altın madeni hissesi satın almış bulunuyordu. İşte o zaman sinirleri boşaldı. Nigel, öteki iki telefonu iptal et lütfen dedi sakin bir sesle. Özel banyosuna koştu, iki elini ağzına kapamıştı. Beyaz porselen tuvaletin önüne diz çöküp korkusunu da, utancını da, suçluluğunu da kustu. Tüm kasları sancıyıncaya kadar öğürmeyi sürdürdü, boğazı yanmaya başladı. Şasa'nın çocukluğundan bu yana Noel günü onlar için her zaman özel bir gün ola gelmişti. Ama o sabah Senten uyandığında ruhsal durumu epey karanlıktı. Geceliğinin üzerine sabahlığını aldı, Şasa'yla birbirine armağanlarını sundular. Şasa ona kendi eliyle bir tebrik kartı yapıp boyamıştı. Üzerinde kurutulmuş çiçeklerin de yapıştırılmış olduğu kartta, "Ne olursa olsun ikimiz birlikteyiz, Şasa." diye yazılıydı. Senten'in ona hediyesi ise deriden bir pilot miğferiydi. Gözlükleri de vardı. Şasa miğfere şaşkınlıkla baktı. Annesi uçmasına karşı olduğunu o kadar kesin belirtmişti ki. "Evet tatlım, eğer uçmayı öğrenmek istiyorsan sana engel olacak değilim. Paramız yeter mi Mater? Yani biliyorsun. Bırak da ona ben kaygılanayım." "Hayır Mater." Çocuk başını iki yana salladı. "Artık çocuk değilim. Bundan böyle sana yardım edeceğim. Durumunu yani durumumuzu daha zorlaştıracak şeyler istemiyorum." Senten koşup onu çabucak kucakladı, yanağını onunkine dayadı, gözyaşlarını ondan saklamaya çalıştı. "Biz çöl yaratıklarıyız, sağ kalmayı bileceğiz canım." Gün boyu Veltevreden'e gelen konukları ağırlarken, onlarla gülüp onlara iltifat ederken neşeliymiş gibi yapıyor, ikide bir hizmetçileri kontrol etme bahanesiyle kaçıp odasında yalnız kalıyor, içine yine karanlıklar basıyordu. Öğlene doğru konuklar veda ederken Şasa'nın okulunun müdürü birkaç dakika için ona kaygılarını unutturmayı başardı. "Bayan Courtney, genç Bay Şasa'nın okulumuzda ne seçkin bir yer kazandığını biliyorsunuz. Ne yazık ki önümüzdeki yıl okulumuzda geçireceği son yıl olacak. Onu önümüzdeki yıl için okulun bir numaralı temsilci öğrencisi olarak seçtiğimi ve yönetim kurulunun da bu seçimimi onayladığını duymak sizi şaşırtmaz sanırım." Senten oğlunu coşkuyla kucakladığında çocuk, "Müdürün önünde yapma Mater," diye fısıldadı. "Hepsi bu kadar değil Bayan Courtney," diye devam etti müdür Cannon Bird. "Yönetim kurulu sizi de üye olarak aralarına davet ediyor. Bu kurulun ilk kadın üyesi olacaksınız." Senten neredeyse hemen kabul edecekti. Ama birden gözünün önünde bir cellat baltası beliriverdi. Felaket ihtimali hala ortadan kalkmış değildi. "Biliyorum, çok meşgul bir insansınız." Adam ısrar etmek niyetindeydi. "Şeref duydum müdür bey ama bazı kişisel sorunlar var. Cevabımı size yeni yılda verebilir miyim?" "Red cevabı olmadığı sürece." "Yok, size teminat verebilirim. Elimden gelirse kabul edeceğim." Son konukta ayrıldığında Senten aileyi, aralarında Sir Gary ve Anna da olmak üzere yakın aile dostlarıyla birlikte geleneksel kutlama için polo alanına doğru götürdü. Siyah hizmetkarların tümü orada toplanmıştı. Hepsinin çocukları, yaşlı ana babaları da yanlarındaydı. Senten'in geçimine yardım ettiği diğer insanlar da vardı. Hepsi bayramlık kılıklarını giymişlerdi. Minik kızların saçları kurdeleli, oğlan çocukların ayakları ayakkabılıydı. Malikanenin orkestrası Senten'i karşıladı, güzel şarkılar söylendi. Senten herkese bir hediye hazırlamıştı. Bir zarf içinde de Noel ikramiyelerini veriyordu. Yaşlı kadınlardan bazıları onu kucakladılar. Senden o kadar duygulandı ki içinden yine ağlamak geldi. Hava çok duygusallaşıyordu. Şasa acele orkestraya işaret etti, canlı bir şey çalmalarını istedi. Marş temposunda bir melodiye başladılar. Sonra Şasa mevsimin ilk üzümünden yapılan şarabı törenle tattı, kutlama neşeleniverdi. Anna Sir Gary ile şakalaşıyordu. Bu durum Senten'e yalnızlığını tekrar hatırlattı, Blaine'i düşünmesine yol açtı. Ailenin birlikte yediği akşam yemeği de geleneğin bir parçasıydı. Yemekten önce Şasa yüksek sesle kutsal kitaptan bir bölüm okuyordu. 6. doğum gününden beri yerleşmişti bu gelenek. Yemekte kızarmış hindi, sığır eti ve Noel tatlısı yediler. Daha sonra Senten bir ara çalışma odasının balkona açılan kapılarından gizlice çıktı. Ekim alanları arasından koşarak küçük köşke vardı. Blaine onu bekliyordu. Dosdoğru kollarına koştu. Hem Noel'de hem diğer günlerde beraber olmamız gerek bizim diye bağırdı. Blaine onu öperek susturdu. Senten kendinden utandı. Gülümseyerek, "Noel hediyeni sarmam mümkün olmadı," dedi Blaine'e. "Biçimi pakete gelmiyor, kurdelesi de durmuyor. Natürel halinde kabul etmek zorundasın. Nerede peki? Peşimden gel, sunayım." Az sonra Blaine, "İşte bu bana ömrüm boyunca verilen hediyelerin en güzeli," diyordu. Yılbaşı günü gazete çıkmıyordu. Senten radyodan haberleri dinledi. Altın standardından da diğer siyasal konulardan da söz edilmiyordu. Blaine toplantılardaydı. Gardens bölgesinden adaylığını koymanın hazırlıklarıyla meşguldü. Şasa komşu manekanelerden birinde konuktu. Senten kuşkuları ve korkularıyla yalnız kalmak zorundaydı. Gece yarısını geçinceye kadar kitap okudu, sonra karanlıkta uyanık yattı. Tavşan uykusu ikide bir dağılıyor, ne zaman dalsa kabuslar görüyordu. Şafaktan çok önce uyandı, pantolonunu ve süvari çizmilerini giydi, bluzunun üzerine koyun postu ceketini çekip en sevdiği atını eğerledi, 5000 ilerideki Claremont istasyonuna gidip Cape Town'dan gelen ilk treni bekledi. Gazeteler platforma atıldığında o da platformdaydı. Senten satıcı çocuklardan birine bir gümüş şiling fırlattı, kendisine verilen gazeteyi heyecanla açtı. Manşet ilk sayfanın yarısını dolduruyordu. Ayakları üzerinde sallanmasına neden oldu. Güney Afrika altın standardından ayrıldı. Altın madenleri için altın gün. Alttaki sütunlara göz gezdirdi. Gerisini anlayacak halde değildi. Son hızla Veltevreden'e döndü. Durumun önemi giriş kapısına vardığında kafasına girebildi. Üzengiler üzerinde doğrulup bir sevinç çığlığı attı, atını dört nala kaldırdı. Şatoya girdiğinde biriyle konuşmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Keşke Blaine burada olsaydı. Ama yemek salonunda Sir Gary yalnızdı. Kahvaltıya her zaman ilk o inerdi. "Haberi duydun mu canım kızım?" dedi heyecanla Senten'e. "Saat 6'daki sabah ajansında dinledim. Altından ayrıldık. Herzog yaptı bu işi. Bugün kimler servet kazanacak, kimler servet kaybedecek acaba? Elinde altın hissesi olanların parası 2 katına, 3 katına çıkacak. Ah güzel kızım, bir şey mi oldu?" Senten masa başındaki sandalyelerden birine çökmüş kalmıştı. "Yo, iyiyim," diyerek başını iki yana salladı. "Bir şeyim yok. Artık iyiyim. Her şey yolunda. Harikulade. Akıl durduracak kadar." Öğle saatinde Blaine telefon etti. Daha önce hiç yapmadığı bir şeydi bu. Sesi biraz kof çıkıyor, cızırtılı, hatta bir garip geliyordu. Kendini tanıtmadı, yalnızca "Saat 5'te köşkte," dedi. "Evet, orada olurum." Senten daha konuşmak istiyordu ama hat kapanıverdi. Senten bahçedeki köşke bir saat erken geldi. Elinde daha taze kesilmiş çiçekler, yeni ütülenmiş keten çarşaflar, bir şişe Bollinger şampanyası vardı. Blaine salona girdiğinde Senten hazırdı. "Minnetimi ifade edecek kelime bulmama imkan yok," dedi. "Ben de öylesini tercih ederim Senten. Sesi ciddiydi. Kelime yasak. Bir daha bu konuyu hiç ağzımıza almayacağız. Böyle bir şeyin hiç olmadığına kendimi inandırmaya çalışacağım. Lütfen hiç ağzına almayacağına söz ver. Yaşadığımız ve birbirimizi sevdiğimiz sürece. Yemin ediyorum. Bunu söyledikten sonra Sente'nin tüm mutluluğu ve neşesi taşıverdi. Onu gülerek öptü. Şampanyayı açmayacak mısın? Dolu kadehini eline aldığında havaya kaldırıp onun kelimelerini aynen yineledi. Yaşadığımız ve birbirimizi sevdiğimiz sürece sevgilim. Ayrım sonu.